أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başındaki müdavim dostlar, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla, İslam'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Hud Suresi 5. ayet-i kerimede kaldık. Ve bugün Rabbimizin lütfuyla, inayetiyle 5 ile 8. ayet-i kerimeleri sohbetimizin konusu olarak ve de hususiyetle 5. ayet-i kerime inşallah el almaya gayret göstereceğiz. Her zamanki duamla başlamak istiyorum sözlerime. Rabbim Azze ve Celle söylediklerimizle, anlattıklarımızla ve sizlere de dinlediklerinizle hakkıyla amil olma muvaffakiyetini nasip eylesin. Allahümme amin. Şimdi ayet-i kerimeyi ben tilavet edeceğim inşallah adet olduğu üzere. Ama tilavet ettikten sonra mealini de vereceğim ve bununla birlikte muhteviyatı bakımından aslında çok uzak olduğumuz, ilk defa duyduğumuz bir ayet değil, aşina olduğumuz, manası itibariyle vakıf olduğumuz ayetlerden bir tanesi. İnşallah ben ayet-i kerimeyi tilavet edeyim. Sonra da notlar halinde böyle faydalı olduğuna inandığım hususlar var. Onları inşallah birlikte masaya yatırıp böyle geniş yelpazede biraz değerlendirmeye gayret gösterelim biiznillahü teala. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Hud Suresi 5. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ela yethnûne sudûrahum liyestahfû min. Ela hîne yestahşûne thiyâbahum. Ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. İnnehu alîmum bizâtis sudûr. Sadakallahul azîm. Okuduğum ayet-i kerimede böyle hızlıca hemen bir meal vereyim. Sonra bu konuyla alakalı müfessirlerin ve de hususiyetle İbn Abbas radıyallahu anh'ın düştüğü bazı notlar var. Onları sizlerle inşallah pay edeceğim. Hızlıca hemen meal vereyim inşallah. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, malum Peygamber aleyhissalatü vesselam risaleti müşriklere, Allah Azze ve Celle'ye inanmayanlara, kafirlere, muhataplarına kısacası yani götürdüğünde onların bir refleksi oluyor. Aslında Allah Subhanahu ve Teala şimdi bir refleksten bahsediyor. Ben birazdan ifade ederim diye düşünüyordum ama şimdi mealine geçmeden önce söylersem daha da bir anlam kazanır diye de düşündüm, söyleyivereyim. Bu ayet-i kerimeleri ben şöyle tanımlıyorum. Bu benim ifadem. Hiçbir tefsir kitabında bu anlamda rastlayamazsınız. Hatasıyla, sevabıyla bana ait. Bu ayet-i kerimeleri ben düşman tanıtan ayetler diye isimlendirdim. İşte onlardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki ela yethnûne sudûrahum liyestehfû min. Peygamber aleyhissalatü vesselam kastederek diyor ki ondan göğüslerinin içerisindekilerini bükerek, değiştirerek ondan uzaklaşırlar, ondan imtina ederler. Tam doğru tercümesi bu aslında. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aslında gizlenirler, kendisini saklarlar. Böyle de yorumlanabilir, kaçarlar şeklinde de yorumlanabilir. Ama burada sizin not olarak düşmenizi istediğim ibare şu: yethnûne sudûrahum, kalplerinde, sudurlarında besledikleri, taşıdıkları şeyi bükerler manasında bir anlam veriyoruz buraya. Oraya birazdan inşallah, zaten sohbetimin biraz da esasını orası teşkil edecek, geleceğim inşallah. Sonra devamında diyor ki yine onlarla karşılaştığın zaman onlar diyor yüzlerinin üzerine maske örterler. Maske tercümesi de bana ait. Aslında örtü örterler diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Ben onu biraz güncelleştiriyorum. Bugün farklı görünmek için takılan ya da maske kullananların varlığına şahit oluyoruz biz. Böyle bir ifadeyi yine söyledikten sonra ayeti kerime يَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَيْنُونَ. Onlar ne kadar maske örterlerse örtsünler, üzerlerine örtü örterlerse örtsünler, kalplerindekilerini eğip bükseler dahi Allah dışa vurduklarını da açığa vurduklarını da bilir buyuruyor. İnnehu alimun bizati sudur. Allah sadırlarda, yüreklerin derinliklerinde gizli olanları bilendir. Ayet-i kerimenin, okuduğumuz ayeti celilenin meali bu. Şimdi ayet-i kerimenin bize verdiği mesajı inşallah değerlendirecek olursak, birkaç yönü var ayeti kerimenin. Onlardan en önemlisi, ayeti kerime bence bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın da ifadesiyle o yefnûne sudûrahum, kalplerinde eğdikleri, gönüllerinde eğdiklerine anlam verirken müfessirlerin kahir ekseriyeti şöyle anlam vermişler. Onlar demişler ki, gösterişte ya da dış görünüşü itibariyle iyi görünürlerken İslam'a besledikleri düşmanlık olarak yorumlamışlar. Yani dış, zahir itibariyle bir görüntüye sahipler, gülerler, size karşı muhabbet besliyor gibi davranabilirler. Ama yethnûne sudûrahum ifadesinden aslında İslam'a, Müslümanlara, İslam'ın muhibbanlarına besledikleri kini ve düşmanlığı şeklinde yorumlamışlar. Aslında bu sadece münafıklara has bir özellik olmadığını da ayet-i kerime bize söylüyor. Birazdan bu söylediğim ifadeyi çok daha iyi anlayabileceğinizi ümit ediyorum. Neden? Çünkü birkaç örnek vereceğim. Bugün münafık olmadığı halde, azılı İslam düşmanı olduğu halde sözlerini bize karşı süsleyen ama icraatta bize azılı düşmanlık yapan sömürgeci bir batıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini ele alacağız da ondan. Yani bu ayeti kerime sadece böyle, ha genelde münafıklar böyledir ya, İşte zahiri itibariyle, dış görünüş itibariyle iman eder gibi görünürler, süslü sözlerler söylerler ya da bize güven veren ya da bize karşı güler yüz de bulunurlar ama iç dünyaları böyle hesap kitap düşmanlıkla doludur değil. Bu sadece münafıklara hasredilmemeli. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Göğüslerini bükerler ifadesinden dediğim gibi düşmanlığı, İslam'a ve Müslümanlara beslenen düşmanlığı yorumlamak bu anlamda mümkündür. Tefsir ya da müfessirler kahir ekseriyette böyle bir yorumda bulunmuşlar. İbn Abbas'a göre ise bu ayeti kerime Ahnes bin Şurayk ve bunun gibiler için inmiştir. Ahnes bin Şurayk'ın ise aslında bir hikayesi var. Şimdi en azından bu kısma kadar verdiğimiz mealin ya da yefnûne sudûrahum ifadesinin, kalplerinde göğüslerindekilerini eğip bükerler ifadesinin daha da dünyamızda anlam kazanabilmesi noktasında Ahnes bin Şurayk çok güzel hem de çok verimli bir projeksiyon tutacak. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh Ahnes bin Şurayk'a işaret ettiğine göre onun aslında düşmanlığının nasıl bir düşmanlık olduğunu burada anlatmak konunun anlaşılmasına çok ciddi anlamda ivme ve fayda kazandıracaktır. O nasıl bir düşman ya da ne denli düşmanlık yapmış ya da lütfen burası önemli, nasıl bir düşmanlık prototipine sahip. İbn Abbas radıyallahu anh böyle dediğine göre bize bir referans göstermiş. Biz bunu Bakara suresi 204 ve 206'da değerlendirmiştik, konuşmuştuk. Ama Ahnes bin Şurayk ile ilgili müfessirlerin ifadeleri var. Oraya da inşallah değineceğim. Bakara suresi 204 ve 205. ayeti kerimelerin ve dahi 206. ayeti kerimelerin Ahnes bin Şurayk ile ilgili olarak indiği tefsir hocaları ya da müfessirler tarafından rivayet edilir. Ne olmuş? Ahnes bin Şurayk Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ve ayeti kerime aslında yaşananları bizlere beyan ediyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهُ عَلَى مَا. Allah subhanehu ve teala'nın ayeti kerimede diyor ki, insanlardan bazıları vardır ki onlar gelirler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatıyla ilgili söyledikleri sözler seni etkiler. İnsanlardan öyleleri vardır diyor Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Ve yuşhidullahu ala ma fi kalbi ve huve aleddul hisam. Bir, insanlardan öyleleri vardır ki senin huzuruna geldiğinde dünya hayatına ilişkin öyle sözler söyler ki, öyle etkileyici bir konuşma yapar ki sen onun konuşmasından etkilenirsin diyor Allah. Ben bunu söylerken siz bir taraftan Süslü sözleriyle Müslümanları kandıran kafirleri böyle gönül dünyanızdan, akıl dünyanızdan geçirin. Yok mu böylesi kafirler? Var. Birazdan buna ilişkin örnekleri sizlerle paylaşacağım inşallah Teala. Ama düşünün. Ahnas bin Şurayk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş. Öyle ifadelerde bulunmuş ki neler söylediğini biz bilmiyoruz ama Allah onun söylediği dünya hayatına ilişkin sözlerin peygamberi etkilediğini söylüyor Rabbimiz Azze ve Celle. وَيُشْهِدُ اللّٰهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ Yetmez, söylediğini de Allah subhanehu ve teala'ya şahit tutar. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ O apaçık İslam düşmanıdır. Düşmanlıkta zirve bir noktaya sahiptir diyor Allah. Ama ayet-i kerimenin devamı çok daha manidar. Ve Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Yine o kişi senin huzuruna gelmişti ya hani güzel güzel sözler sarf etmişti. Seni etkileyecek kadar dünya hayatına ilişkin cümleler, kompozisyonlar, hikayeler artık ne anlattıysa bunları sana dizelemişti. Ve senin yanından ayrıldığında وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ İki yönüyle müfessirler anlam vermişler. Bir, senin yanından ayrılır ayrılmaz. İki, ona yeryüzünde bir yönetim ve iktidar verildiğinde. Ahnes bin Şurayk ne yapmış biliyor musunuz? Peygamberi sevdiğini, peygambere muhabbet beslediğini, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığını ya da İslam'a olan düşkünlüğünü güzel güzel sözlerle ifade ettikten sonra وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ Ne yapmış biliyor musunuz Ahnes bin Şurayk? Yol üstünde, güzergahında Müslümanlara ait ne kadar ekin, bağ, bostan, hayvan, haşerat varsa hepsini ateşe vermiş. وَيُولِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ Nesli, ekini talan etmiş. Allah söylüyor. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Allah bozgunculuğu sevmez. Kimdi bu adam? Tatlı sözler söyleyen, gülücükler dağıtan, he? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yu'cibuka seni etkileyecek kadar güzel şeyler söyleyen o adam senin yanından ayrıldı, muktedir oldu, yönetime geçti, bir şeyler yapabilme iradesini kendinde buldu ve Müslümanların bağlarını, bostanların ekinlerini talan etti diyor ayeti kerime. Şimdi bize geliyoruz ya da daha doğrusu Hud suresine geliyoruz. Neydi konu? يَثْنُونَ سُدُورَهُمْ Güzel görünür ama kalplerinde var olanı eğer büker, aslında kalplerinde var olanlarıyla görünmez başka görünürler. İşte aslında Ahnes bin Şurayk prototipi bugün bize bir düşmanlık tanıtımı yapıyor. İster güler yüzlü olsun, isterse güler yüzlü olmasın ama İslam'a ve Müslümanlara dünden bugüne uzanan bir düşmanlık ruhunun varlığından bahsedebilir miyiz? Evet. Dünden bugüne uzanan bir İslam düşmanlığı ruhu. Böyle bir köprü var. Dünden bugüne uzanan bir köprü var. Ve bu köprünün yolcuları baştan aşağı İslam'a ve Müslümanlara düşmanlar. Yani Allah subhanahu ve teala bunu birçok ayeti kerimesinde ifade ediyor. Kafirlerin bize ne denli düşmanlık beslediğini bizler için betimliyor. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Hiçbir zaman sizin hayrınızı istemezler diyor Allah. Bakın bu ifadeler bize birazdan lazım olacak. Birleşmiş Milletleri konuşurken lazım olacak. NATO'yu konuşurken lazım olacak. Uluslararası kurumları konuşurken lazım olacak. Bizim coğrafyamızla ilgili güzellemeler yapan kafirleri konuşurken lazım olacak. Allah söylüyor, sizin hayrınızı istemezler. Bilakis sizinle alakalı hep kötülük isterler diyor Allah. قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ Size olan öfkeleri ağızlarından dökülenler bunlar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Ama onların kalplerinde besledikleri ağızlarından dökülenlerden çok ama çok daha büyüktür diyor Allah Azze ve Celle. Düşman tanıtan ayetler. Düşmanımızı tanıyalım ve ona göre muamelelerde bulunalım diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ya Ebu Leheb, dünden bugüne ifadesini boşuna söylemedim. Dünden alıyorum ki bugüne böyle bir köprüden, bir uzantıyla bir ruhu anlatmak istiyorum. Ebu Leheb bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmış. Vallahi la berihte leke illa aduven ebeden. Bir de böyle söylüyor ha. Bu gerçi güler yüzle düşmanlığını ifade eden bir prototip değil ama öbürü de lazım bize. Ebu Leheb diyor ki karşısına çıkmış sallallahu aleyhi ve sellemin. Diyor ki ebeden ama ebeden daimen vallahi sana düşmanlık yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Böyle. Da öyle yaptı nitekim. Ama şimdi bahsettiğimiz şey biraz başka. Mesela size yine düşmanlığını açıkça söyleyen, açıkça izhar eden bir prototip daha anlatayım. Konumuz, madem ki İslam'ı ve Müslümanlara düşmanlık besleyen o düşmanlık ruhunu tanımak ve düşmanımızı tanıtan ayetleri konuşmak, bunun projeksiyonunda bir örnek daha vermek istiyorum. Bir gün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, bazı eserlerde geçiyor, bir Yahudi ile yolculuk yapıyor. Uzunca bir yolculuk sonrasında yolculuk bitiyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh tabi Allah'ın bak dediği yerden bakıyor. Değil mi? Allah'ın nuruyla bakıyor. Başka ferasetle bakıyor. Basiretle bakıyor. Batının bak dediği yerden, kafirlerin bak dediği yerden değil. Kafirlere, Allah düşmanlarına İslam'ın bak dediği yerden bakıyor. Yolculuğun sonunda Yahudi'nin kolundan tutuyor. Diyor ki ben sana bir şey soracağım. Diyor ki evet. Ya diyor bak o kadar yol geldik, beraber yolculuk yaptık. Ama benim inandığım Allah, benim inandığım dinin ve sizin inançlarınızı da inceledim. Biliyorum sizin de inancınıza göre senin bana kötülük yapman lazımdı. Çünkü sen inancın gereği bana kötülük yapmadan duramazsın. İnancın buna müsaade etmez. Ki bugün biz bunu vakada canlı olarak böyle an be an yaşamıyor muyuz iliklerimize kadar? Anlaşmalar hak getire. لَعَنَّهُمْ diyor ayet. Sırf anlaşmaları bozduklarından dolayı biz onlara lanet ettik. Ya onların İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık genlerinde var. Abdullah İbni Ömer de bunu biliyor. Ve soruyor. Ya diyor o kadar yolculuk yaptık. Sen bana hiç kötülük yapmadın. Halbuki yapman lazımdı. Ve ben yine biliyorum sizin inancınıza göre, sizin kutsal kitabınıza göre, akidenize göre diyelim. Bizim terminolojiyle konuşuyorum. Eğer bana bir kötülük yapmazsan sen dininin kafiri oluyorsun. Abdullah İbni Ömer diyor ki bunu söyledikten sonra o Yahudi diyor ki hatırlıyor musun yol boyu güneşin meyline göre diyor ben bazen senin sağına geçtim bazen de soluna geçtim. Diyor ki evet yolculuk sırasında bu diyor benim hakikaten dikkatimi çekmişti. Güneşin diyor meyline göre bazen sağımda yürüdün. Bazen de solumda yürüdün. Bir anlam da verememiştim diyor Abdullah İbni Ömer. Diyor ki ben sana düşmanlık yapmak istedim istemesine de sana güç yetiremeyeceğimi anladım. Seni alt edecek bir plan, bir kurgu bunda da muvaffak olamadım. Aklıma bir şey gelmedi. Yani sana düşmanlık yapabilecek bir planın içinden çıkamadım. Ama diyor inancım gereği hani sağında solunda yürüyordum ya güneşin meyline göre yere düşen gölgene basıyordum ki dinimin gereğini yapayım. Allah bize onların bize nedenli düşman olduklarını anlattığı ayeti kerimelerin aslında iz düşümüdür bu. Ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh meseleyi çok iyi tahkik etmiş. Ve Allah'ın bak dediği yerden baktığı için de aslında normalde iş yani normalinde gitmeyen bir şeylerin olduğunu anlamış. Velhasılı Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an ayetleri bize aslında onların nedenli düşman olduklarını anlatıyor. Ama ben bugünümüze geliyorum. Şimdi hani وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Beni böyle çok sarsan ayetlerden bir tanesidir bu. Onlar diyor ne kadar? Onların diyor tuzakları vardır. وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Allah Azze ve Celle onların tuzaklarından haberdardır. وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onların diyor dağları yerinden oynatacak tuzakları olsa da Allah Azze ve Celle onların tuzaklarından haberdardır. Onların aklı, fikri Müslümanlara tesiseler, tertipler ve Müslümanlara zarar verecek planları kurgulamaktır. Ve biz tarih boyunca dünden bugüne uzanan Allah ve İslam ve peygamber düşmanlığı tarihçesini incelediğimiz zaman bunu görüyoruz. Ya buna dair öyle şeyler, o kadar çok şeyler söylenebilir ki. Yani mesela buraya notlarımın arasına almışım. Mesela Haçlı seferleri çok meşhurdur ya hani. Konumuz düşmanlık. Ama birazdan hem gülen hem tatlı sözler söyleyen ama bir taraftan da Müslüman katletmekten de zevk alan prototipe ayrıca geleceğim. Hud suresinin 5. ayeti kerimesinin özü itibariyle. Böyle tam moda mod olsun diye de alıntı yaptım. Haçlı seferleri sırasında Haçlı askerleri, genç askerler Müslümanlarla savaşmak için yola çıkacağında annelerine yazdıkları mektuplarda bazı şiirler kaleme almışlar. Bak onlardan sadece bir pasajını okumak istiyorum mısrasını. Diyor ki anne, duanı benden eksik etme, ağlama, bilakis gülümse ve ümitli ol. Ben Trablus'a gidiyorum, sevinçli ve mutlu olarak kahrolası Müslümanları ezip çiğnemek için kanımı akıtmaya gidiyorum. İslam'la savaşacağım. Kur'an'ı yok etmek için bütün gücüm ile onları kılıçlarımdan geçireceğim. Ya Müslümanlarla savaşmaya giderken onlar annelerine böylesi şiirler yazıyorlardı. Bu onların İslam'a ve Müslümanlara besledikleri kini, nefreti ifade etmesi adına yetmez mi? Ya yine mesela işte o hani Fransız komutan Gora Haçlı seferlerinin neticesinde Şam'a ayak bastığında kendilerince bir kazanım ve bir zafer elde ettiğinde öfkesini İslam'a ve Müslümanlar olan öfkesini dindirmesi için Selahaddin Eyyubi'nin kabrine ayağıyla tekme vurmadı mı? Kalk dedi Selahaddin biz geldik. Ya ne kadar öfkeliyse ölüyü çiğneyecek, ölüyü tekmeleyecek kadar İslam'a ve Müslümanlara öfkeli. Ya da zamanında 1990'lı yıllarda tam tarihini hatırlamıyorum. İşte İngiliz Başbakanı Thatcher'ın ya da Thatcher nasıl ifade ediliyorsa bilmiyorum. Artık bundan sonra düşman aramaya gerek yok. Bizim tek düşmanımız İslam'dır demişti hatırlayacak olduğunuz üzere. Ya da işte W. Bush o 2001-2003 Afganistan ve Irak savaşları öncesinde herkes Haçlı seferinin bir parçası olmak zorundadır ya da teröristlerin safında duracaktır diye alenen Haçlı seferlerinin yeniden başladığını ilan etmedi mi? Ama şimdi Hud suresi ve Ahnes bin Şurayk vari bir düşmanlık prototipinden örnek vermek istiyorum. Asıl bizim dikkat etmemiz gereken yön burası. Mesela ben bu konuya bakarken böyle iki tane prototip arıyorum. Öbürü malum. Açıkça seni öldüreceğim işte. Annesine mektup yazarken ben Müslüman kanı dökmeye gidiyorum diyor. Ama diğeri ise Ahnes bin Şurayk gibi seni böyle konuşmalarıyla etkiliyor. Bu sömürgeci kafir de olsa böyle. Mesela bir gün Birleşmiş Milletler'in insan haklarından dem vurduğuna şahit oluyor muyuz? Oo, senden benden daha insancıl. Balinanın derdine düşmüşler, kurtarma ekibini göndermişler. Ya da Yemen'de ağaç yaprakları yemek zorunda olan bebeklerin haliyle dertlenmiş UNICEF. Habire istatistiki bilgiler tutuyorlar. Bakarsan, şöyle bir baksan, senden benden fazla Yemen'deki Müslümanların o çocukların haliyle dertlenmişler zannedersin. Daha başka, o işte Birleşmiş Milletler'in bu anlamdaki hikayesi çok. Baksan tatlı sözler söylüyor ayet-i kerimede dediği gibi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatına ilişkin söylediği sözler seni etkiler diyor. İşte tam böyle bir şey yakaladım. 2003 Irak operasyonu öncesinde Bush'un 2003'te Irak'a saldırma bahanesi ya da operasyonuna bir isim verdiğini biliyor muydunuz? Ya da ben sesli sorayım. Buradaki modamot ifadesine, operasyonun ibarelerine geçmeden önce Irak'a hangi saikle gitti? Amerika Birleşik Devletleri sorsak? Başka, yok, bu bizim bildiğimiz. Başka onların dünyasında. O prototipe uygun bir şekilde soruyorum. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, işte ne bileyim daha insancıl yaşamak, değil mi? Biz de dedik Allah Allah. Hakikaten öyle mi acaba ya? Biz öyle olmadığını biliyorduk Kur'an'ın nuruyla baktığımız için ama. O dönem W. Bush o operasyona şöyle bir isim vermiş. Irak'ı özgürleştirme operasyonu. Bak ben söylerken siz gülüyorsunuz. Hiç öfkelendiğinizi görmedim. Değil mi? Böyle etkileyici. Özgürlük sevdalıları, özgürlüğe, batının medeniyetine öykünenlerin kulağına hoş gelecek. Tam da ayeti kerimede buyurulduğu gibi insanı etkileyebilecek türden bir ifade. Peki hakikatte nasıl? Sahada nasıl? Felluce'de nasıl? Musul'da nasıl? Irak'ın göbeğinde nasıl? Ebu Ghraib'de nasıl? Bizim aramızda binlerce kilometre olmasına rağmen biz Ebu Ghraib'deki feryatları dün gibi hatırlıyoruz. Irak'ı özgürleştirme operasyonu. Vallahi Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولْ. Yani insanlardan öyleleri vardır ki seni o sözleriyle etkiler. Milyonları katlettiler. Milyonları. Afganistan'da, Irak'ta, Keşmir'de, Cezayir'de, belki de bizim şu anda aklımıza gelip de belki söyleyemediğimiz, dilimize varmayan birçok İslam coğrafyasında bildiğiniz kıyım yaptılar. Ama tam da ayeti kerimede buyurulduğu gibi ve Ahnes bin Şurayk vari bir yaklaşımla özgürlük götüreceğiz. Orayı özgürlüklerine kavuşturacağız. Diktatöryal rejimlerden onları kurtarıp onların kendi dinleri, kendi inançları zaviyesinde hakiki bir hayat, rahat bir hayat yaşamalarını sağlayacağız diyerek. Ama öyle olmadı. İşte böylesi bir prototipe dikkatleri çekmek için ben aslında biraz konuyu böylesi ve bu yönde ve geniş yelpazede ele aldım. Batının bu yönüne dikkat edelim diye Şam topraklarına, özellikle de Suriye'ye demokrasi getireceklerini söyleyenlerden biz asla ama asla hayır bekleyemeyiz. Asla. Onların bizim hayrımıza, bizim topraklarımızda bir şeyler yapmayacaklarını biz ayet-i kerimelerin ışığında bileceğiz. Ötesini söylüyorum, iman edeceğiz. Allah diyor ki onlar sizin hayrınızı istemez. Bugün Tom Barak Şam'a geliyorsa, Suriye'ye geliyorsa, benim topraklarımla alakalı bir plan, bir kurku, bir şeyleri tertip ediyorsa bu benim hayrıma asla olmayacak demektir. Bunu Allah söylüyor. Böyle bakmak ve böyle iman etmek gerekir. Dolayısıyla bugün sömürgeci batının ağzından, sömürgeci kafirlerin ağzından bizim coğrafyalarımıza ilişkin tatlı, güzel, hoş sözler duyacak ve işitecek olursak bileceğiz ki bu baştan aşağı yalan. Müslüman bunu kat'i surette yalanlayacak. Amentüsü onun asla ama asla sahici olduğuna geçit vermeyecek. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Burası anlaşıldı. Zaten yaşayarak öğrendiğimiz ve yaşayarak da böyle fark ettiğimiz gerçeklerden bir tanesi bu. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Bir, küresel işgalle aslında Müslümanların çok problemleri yok. Kafirlerin bizim topraklarımıza savaş açması ve işgal etmesi, bu bizim mahalle tarafından genelde anlaşılır ve Buna karşı da ciddi bir mukavemet konulur. Öyledir. Ama küresel işgalin yanında bizim aslında dur dememiz gereken temel konulardan bir tanesi de kültürel işgaldir. Tatlı sözlerle bizim coğrafyalarımıza İstanbul Sözleşmesi'ni pazarladılar. Kadın haklarını koruyacaklarını söylediler. Ya Birleşmiş Milletler Kurulu'nda alınan SEDAV diye bir sözleşme, bir karar Filistin topraklarında uygulandı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim buna hayır demem lazım. Tatlı sözlerle, güzel sözlerle, süslü sözlerle bizim kulağımıza ve bizim hayatımıza faydalı ya da en azından aksi seda olarak olumlu olacağını düşündüğümüz o şeylerden bize hayır gelmeyeceğine inanacağız. Bu sadece savaş ya da bir saldırı bağlamında değerlendirmeyelim diye söylüyorum. Bunun bir de kültürel yönü var. Bugüne kadar bizim batıdan ithal ettiğimiz kanunlardan, yasalardan, uygulamalardan Allah için soruyorum bir hayır geldi mi? Yuvalar paramparça. Paramparça olmuş yuvaların iz düşümlerini takip edin sizi 6284 kuralına, kanununa, yasasına çıkaracaktır. Batıdan ithal edilen. Bugün cinayetleri, artan cinayetleri, vahşice işlenen o katliamları, cinayetler anlamında söylüyorum bizim coğrafyamızda, onların iz düşümlerini takip edin sizi İtalya'dan ithal edilmiş ceza kanunlarına çıkaracaktır. Öyleyse ben bir refleks göstereceğim. Güzel, tatlı sözlerle benim hayatımda onların sedasının hayırlı, faydalı, olumlu olacağı safsatalarına ben asla ama asla bir Müslüman olarak kanmayacağım. Öyle ya, onlar benim düşmanım. Allah öyle tarif ediyor. Ya onların bize verebileceği ne olabilir ki? Cezayir'de öldürdükleri Müslümanların kemiklerinden, ölmüş Müslümanların kemiklerinden hıncını, öfkesini alamayan ve kemiklerden sabun üreten o Fransa'dan benim hayırıma olacak neyi alabilirim ki? Allah için soruyorum ya. Ya da Afrika'da körpe yavruları alıp da Amerika'da kendi böyle şerir desiseleri diyorum ben, timsah avında onları yem olarak kullanan, işte Amerika'dan ben kendi coğrafyama, kendi dünyama neyi alıp neşünema bulmasını isteyebilirim ki? Ya da daha düne kadar meydanlarda uğursuz addettiklerinden dolayı kadınları cayır cayır yakan İngiltere'den, Avrupa'dan benim dünyamda, benim coğrafyamda nasıl bir hayır bekleyebilirim ki? Ya İngiltere demişken 1500'lü yıllarda çok ilginç ya. İngiltere'de insanların senede bir kere yıkandığını biliyor muydunuz? Çok affınıza sığınıyorum. Bir bira varilinin içerisinde Mayıs ayı geldiğinde, başka bir tarihte de değil, sadece Mayıs ayında yıkanıyorlardı ve o bir sene boyunca onları idare ediyordu. Nasıl idare ediyorsa ben söyleyeyim. Mesela kraliyet ailesinin ya da böyle işte kraliyet ailesine yakın olanların, İngiltere'de böyle çiçek tutma şeyi var ya, bayanların taşıması İngiltere'den gelir. Onun sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? Herhalde tahmin etmekte zorlanmıyorsunuzdur. Çünkü bir ay sonra insan kokmaya başlıyor. Çok affınıza sığınıyorum. En azından böyle etrafına güzel koku yayan çiçeklerden topluyorlarmış ki koktukları ya da en azından kokuları insanları rahatsız etmesin. Mesela ben size bir söz söyleyeyim. Bu çok önemli. Banyo suyunda bebeğini kaybetmek diye İngilizlerin bir deyimi var, biliyor musunuz? Banyo suyunda bebeği kaybetmek. Siz 40 yıl düşünseniz bunun ne anlama geldiğine anlam veremezsiniz. Çünkü siz Müslümansınız. 1500'lü yıllarda bizim coğrafyamıza baktığınız zaman sadece yol geçen hanı diye ifade ettiğimiz yerlerde bile hamamlar var. Yok mu? Evleri bırakın. Merkezlerde, dağlarda, dağar diyoruz ya, yani bizim şehirlerimizin merkezinde müstakil hamamları bırakın. Yol geçen hanı diye ifade ettiğimiz yol güzergahındaki
dinlenme tesislerinde bugünün tabiriyle hamamlar var. En-nezafetu minel iman. Temizlik imandandır. Siz bu deyime anlam veremezsiniz. Sabaha kadar düşünün, anlayamazsınız. Tabi ben bunu izah etmeden söylemiş olsaydım siz bunu anlamakta çok zorlanırdınız. Ama banyo suyunda bebeği kaybetmenin anlamı ne biliyor musunuz? Su bir senelik kirle ilk önce erkek yıkanırmıştı zaten. Sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar ve en son bebekler. Bebeğe geldiğinde su o kadar kararır, o kadar kirlenirmiş ki çocuk görünmezmiş. Olur da suyla beraber bebeği atmayın diye bu söz oradan mülhem türemiş. Banyo suyunda bebeği kaybetmek. Şimdi ben çocuğunu banyo suyunda kaybedecek kadar iğrenç olan böylesi bir medeniyetten medeniyet var edeceğim, öyle mi? Onlardan alacağım, geleceğim, benim ailemi kalkındırsın, benim toplumumu kalkındırsın, benim toplumumu iflah ve ıslah etsin diyeceğim, öyle mi? Öyle değil. O kültürel savaşa biz diyoruz ki biz varız. Biz sizin coğrafyalarımızda kendi inançlarınızı, medeniyetlerinizi var etmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hadaratlar çatışmasıdır. Ne demek hadarat? Hayat hakkındaki mefhumların toplamı demektir. Ve biz bu hadaratlar çatışmasının bir parçasıyız. Ve topraklarımızda sizin kültürlerinizin, kültürünüzün, düşüncelerinizin neşvinama bulmasına da asla müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi tabi bu işin diğer bir boyutu var. Bu birincisiydi tabi. Yani İslam bize yeter diyeceğiz aslında. Ez cümle, hani kültürel savaşa karşı bir mücadele verirken İslam bana yeter. Ne işim var benim ya çocuğunu banyo suyunda kaybedecek kadar o iğrenç insanlarla? Ne işim olabilir? Cayır cayır meydanlarda kadın yakan, öylesi bir zihniyetten ben kadın haklarını korumayı neden alayım ya? Ya benim dinim cenneti zaten o kadından ayaklarının altına koymuş. Dolayısıyla bu serlevhamız, bu başlıkta şu olsun: İslam bize yeter. Tamam? İnşallah. Musafa yaparken de bunu böyle tekrar etmiş oluruz bugünün böyle bir öğretisi mahiyetinde inşallah Teala. İkincisi, bu konu bağlamında birincisi kültürel savaş, yani kültürel işgale karşı da hayır demek. İkincisi kendi siyasi irademizi var etmek. Bugün bu halde olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bizim beldelerimizin yöneticilerinin aslında Müslümanların hayrına bir iş yapmıyor olmaları. Tam aksine İslam'a ve Müslümanlara savaş açan kafirlerin vekalet savaşlarını yürütüyorlar. Hem kültürel hem de küresel manada. Doğru mu? Eyvallah. Öyleyse kendi siyasi irademizi var edeceğiz ya. Siyasi irademiz olmadığı için kafir ne istediyse, Batı ne istediyse benim topraklarımda o oluyor. İstanbul Sözleşmesi'ni siz mi istediniz? Ya da şimdi birazdan belki sosyal medyada yazarlar, hocam İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı reis falan diye. Yok yani 6284 hala cari. Değil mi? Siz mi istediniz? Onun kanunlaşmasını siz mi talep ettiniz? Hayır, biz istemedik. Biz istemiyoruz da hala. Ya da bugünkü ceza hukukunu siz mi talep ettiniz İtalya'dan? Öyle bir talebiniz var mıydı? Ya bu bizim talebimiz değil. Bu Batı'nın isteği doğrultusunda Batı'nın her talebine eyvallah diyen yöneticilerin işbirliğinin neticesinde bizim topraklarımızda var olmuş bir şey. Biz istemiyoruz ya, Allah buna şahit. Biz İslam nizamı istiyoruz. Hem de baştan sona iktisadıyla, ceza hukukuyla, içtimai hayatıyla zerresinden küresine İslam'ı istiyoruz biz. Bugünkü yöneticiler maalesef Batı'nın estirdiği rüzgarla beraber onlar ne istiyorsa bizim topraklarımızda onu var ediyorlar. Şey hadisi aklıma geldi. Hani diyor ya, tabi uzun bir hadis. Yuşikul umemu en tedaa aleykum kema tedaa el ekletu ila kasatiha. Hani gün gelecek milletler sizin üzerinize sırtlanların, obur insanların yemek tabağına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Bu bizim azlığımızdan mı olacak ya Resulallah diyor. Min killetin nahnu yevme izin ya Resulallah.
Bu bizim azlığımızla mı alakalı ey Allah'ın Resulü? Değil vallahi biz 2 milyarız şimdi. Dün de öyle değildi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki belentum yevme izin ketir. Yok ya siz bilakis o gün çok olacaksınız. Velakinnekum gutha'un kegutha'is seyl. Sayınız çok olacak olmaya da siz selin önündeki mukavemetsiz çer çöp gibi olacaksınız. Vallahi bugün öyle. Batı nereden estiriyorsa biz o tarafa savruluyoruz. 6284 diyor. Bizim topraklarımızda bakmışsınız böyle bir kanun var olmuş. Ya Sedav'ın Filistin'de ne işi var? İtalya ceza hukukunun benim topraklarımda ne işi var? Adam Smith'in iktisat politikasının benim topraklarımda ne işi var? Ama mukavemetsiz. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi bu iradeyi ortaya koyabilecek bir siyasi gücümüz yok. Siyasi iradeden bu anlamda mahrumuz. Onun için ben dedim ki, dikkat ederseniz hatırlayınız, kendi siyasi irademizi var etmeliyiz. Kendi devletimizi, kendi siyasi otoritemizi, kendi hilafetimizi ikame etmeliyiz. Ki öyle olduğu takdirde biz bize ait olan bütün değerlerimizi koruyabilme gücünü, koruyabilme iradesini ortaya koyacağız ve Batı'nın bize fırlattığı zehirli oklara karşı da bizi koruyacak bir kalkanımız olacak o gün. Şimdi dikkat ederseniz hemen başa dönüyorum. Bir şeyler söyleyip bitireceğim inşallah. En başta dedim ki bugün aslında bir nevi Müslümanlar tatlı sözler söyleyen işte ne bileyim böyle albenili konuşan Batı'ya öykündüklerini görüyoruz. Doğru mu? Batı bugün medeniyetin beşiği olmuş. Heyhat. Vallahi biz Batı'ya falan öykünmüyoruz. Allah bu sözümüze şahit. Batı'dan alacak bizim bir şeyimiz yok. Bize İslam yeter. Hı? Ama önceden böyle değildi biliyor musunuz? Kendi siyasi irademizi var edelim derken aslında bunu kastediyorum. Bizim önceden hilafet devletimiz varken Müslümanların değerlerini koruyan, Müslümanların kendi kültürünü var eden ve besleyen bir siyasi irademiz, bir devletimiz varken Batı bize öykünüyordu biliyor musunuz? Batı yönünü, kıblesini bize doğru döndürmüştü. Hep onlar bizden bir şey bekliyordu. Hep onlar bizden medet bekliyordu. Hep onlar aslında bizim, bize ait olanları kendi topraklarına transfer etmek istiyorlardı. Bununla alakalı birçok örnek verilebilir ama bir tanesini hemen söylüyorum. Mesela İngiltere Kralı 2. Giorgio. İngiltere Kralı 2. Giorgio, Endülüs Emiri ona yazmış olduğu Hişam'a, Endülüs Emiri Hişam'a yazdığı bir mektubu var. Bu mektubun muhteviyatı tamamen şununla alakalı. İslam topraklarında kalkınmış olan bir toplum, ahlaklı olan bir toplumun neyle ahlaklandığını bildiği için kendi topraklarındaki çocukların ondan istifade etmesi için bir talep, bir izin mektubu yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yönünü İslam'a dönmüş. Yönünü bizim siyasi irademize dönmüş. Yönünü bizim devletimize dönmüş. Mektup çok uzun ama muhteviyatı şöyle. Tabii ilk önce böyle övgüler ve Emir Hişam'ı böyle taltif eden cümleler dizeledikten sonra diyor ki biz sizin topraklarınızda toplumsal olarak nasıl kalkınmış bir toplum olduğunuzu biliyoruz. Yüce ahlaka sahipsiniz. Yüce değerlere sahipsiniz. Diyor ki çok böyle yüksek müsaadelerinizle eğer izniniz olursa bizim topraklarımızda öğrencilerimiz ve çocuklarımız gelseler de sizin o yüksek ahlak ya da sizin en azından kalkınmış o toplum anlayışınızdan istifade etseler ve bununla birlikte sizin tahtınızın saçaklarını öpmeye nail olsalar buna izin verir misiniz? Allahu ekber. Tahtınızın saçaklarından öpme şerefine nail olmak. Önceden böyleydik. Dolayısıyla biz İslam'ın bize yettiğini söyleyeceğiz. Bağlıyorum. İslam bize yeter diyeceğiz. Ve bugün süslü sözlerle aslında kalplerinde İslam'a ve Müslümanlara azılı düşmanlık ve kin besleyenlerin süslü sözlerine aldanmayacağız. Uluslararası kurumlar iflas etmiştir. Birleşmiş Milletler iflas etmiştir. İslam'a ve Müslümanlara onların hiçbir hayrının olmadığını biz ayan beyan bir şekilde artık idrakındayız. İşte Bosna Savaşı bunun en büyük ispatı. Birleşmiş Milletler'in güvencesinde ve gözetiminde Sırp kasabı Müslümanları katletmedi mi? Artık böylesi laflara Müslümanların karnı tok. Tok olmalı ve bu ayet-i kerimenin bize öğrettiği en temel öğretilerden ve değerlerden bir tanesi de bu. Allah Subhanahu ve Teala bizim değerlerimizi koruyacak ve batıdan bize isabet edecek zehirli oklardan da bizi koruyacak siyasi irademizi, kalkanımızı bir an evvel var edebilmeyi nasip eylesin. Onun ikamesi konusunda bizim cehdimizi, gayretlerimizi artırsın. Allah Subhanahu ve Teala düşmanların şerrinden, iki prototipli her türlü Müslümanın şerrinden bizi muhafaza buyursun. Kalplerinde Müslümanlara kin besleyip tatlı sözler söyleyenlerden de muhafaza buyursun. Aleni bir şekilde bize düşmanlığını ilan edenlerin şerrinden de bizleri muhafaza buyursun. Allah Subhanahu ve Teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etûbü ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin.